Sayın Yavuz Oğhan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde öncelikle dilerseniz başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalara değinelim. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı öneriler Milliyetçi Hareket Partisi'nin önüne kondu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birkaç konuda itirazı vardı. Bu itirazlara da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itirazı olduğu yönünde haberler var. Özellikle partili Cumhurbaşkanı bölümünde itirazı olduğu yönünde haberler var. Başkanlık sistemini genel olarak ele alalım bence.
Evet, aslında belki biz dinleyenlere önce şu bilgiyi vermemiz lazım. Resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Yani bir elde teklif var. O teklif AK Parti tarafından hazırlandı. Birkaç alternatifli olduğu iddiası söz konusu. Kulislere yansıyan bilgiler böyle. Milliyetçi Hareket Partisi'ne teslim edildi. Şimdi MHP bunun üzerinde çalışma yapıyor. Muhtemelen MHP ile AK Parti arasında da fikir alışverişleri gidip geliyordur. Ama bunun resmiyete dökülmüş hali henüz önümüze bir teklif gelmiş değil. Yalnız ortaya çıkan bilgilerden, çünkü AK Parti MHP'ye bilgi verdi. MHP elbette kendi yöneticileriyle konuştu. Oralardan bir takım bilgi kırıntıları var. Biz o bilgi kırıntılarından AK Parti'nin hazırladığı teklifin 2012 yılında mecliste oluşturulan uzlaşma komisyonuna getirdiği başkanlık önerisine çok yakın olduğunu anlıyoruz. Ki o dönemde bu öneri çok tartışılmış, çok da eleştirilmişti. Türkiye'yi tek adam yönetimine götürür, diktatöryal bir yapı haline getirir gibi eleştiriler vardı. Şimdi neydi orada önerdikleri? Bir başkan seçilecek, o başkan Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a, Danıştay'a üyelerinin yarısını atama yetkisine sahip olacak. Belli konularda kararnameler çıkartabilecek, kanunları onaylayacak. Onaylamadığı kanunlar meclisten 3'te 2 çoğunlukla çıkmak durumunda kalacak. Meclisi feshedebilecek ve benzeri gerçekten çok geniş yetkiler içeriyordu. O teklifte denetlemeye ilişkin bölümde de Cumhurbaşkanı'nın ya da başkanın, başkan olarak belirtiliyordu orada. Orada da çok zayıf olduğu konusunda eleştiriler vardı. Şimdi bugün gönderilen teklifle birlikte gündeme gelen maddeler de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani baktığınız zaman yine Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin yarısının atanması, Danıştay'ın, Yargıtay'ın üyelerinin yarısının atanması Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı öngörülüyor. Bunun yanında rektör atamaları aynı şekilde. Meclisin feshi yetkisi konusunda MHP ile bir anlaşmazlık olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisini AK Parti'nin önerdiği, ancak MHP'nin karşılıklı fesihten yana olduğuna ilişkin bir takım bilgiler var. Yani eğer meclis feshedilirse Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yenilensin gibi bir talebi var. Bunun dışında bir takım ufak tefek itirazlarının olduğu belirtiliyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama tabii önümüzdeki dönemde masada anlaşabilecekler mi bir metin üzerinde, yoksa anlaşamayacaklar mı? Eğer anlaşamazlarsa ne olacak? AK Parti kendi teklifini mi getirecek? MHP kendisi bir teklif mi hazırlayacak? Bu konular henüz muallak. Yani henüz üzerinde uzlaşma sağlanmış ya da bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmış değil. Ama sadece bu haliyle bile Milliyetçi Hareket Partisi içinde sorun yaşandığını söyleyebiliriz. Ümit Özdağ malumunuz partiden ihraç edildi. İhracının kanunsuz olduğunu iddia ediyor Ümit Özdağ. Çünkü başkanlıkla ilgili eleştirilerini ortaya koyduğu gün hakkında disiplin soruşturması açıldı. Sonrasında da ihraç kararı geldi. Daha önce de muhalifler adına genel başkanlığa adaylığını da ilan etmişti Ümit Özdağ, hatırlayacaksınız. Siyasetle ilgilenenler hatırlayacak. Ve hala Ümit Özdağ muhalefetini devam ettiriyor. Bu başkanlık sisteminin Türkiye'de rejimi değiştireceğini, bölünmeyi de beraberinde getireceğini söylüyor. Üstelik bunu tek başına söylemiyor. 3 MHP'li milletvekiliyle, ihraç edilmemiş olan 3 MHP'li milletvekiliyle birlikte söylüyor. Onlar da son derece sert açıklamalarla kendilerinin başkanlık sistemi önerisine, Bahçeli'nin uyguladığı politikaya karşı olduklarını ilan ettiler basın toplantısıyla. Ama bunu söylerken parti içinde başka milletvekillerinin de kendileri gibi düşündüğünü, hatta tabanda, teşkilatta birçok insanın benzer düşüncelere sahip olduğunu söylediler. Tabandaki genel eğilimin ise Bahçeli bir yere kadar getirir ama sonrasını getirmez, bu bir politik hamledir görüşünün daha ağırlıklı olduğu ve bu süreci izlediğini de aktardılar. Özellikle teşkilatta. Yani teşkilat şöyle bakıyormuş meseleye. Bahçeli burada bir politik hamle yaptı. AK Parti'yi bir yere doğru çekmek istiyor. Sonrasında o politik hamlenin karşılığında başkanlık sistemiyle ilgili desteği vermeyecek, geri çekilecek ve AK Parti'yi zor durumda bırakacak. böyle gördüğünü aktardılar muhalif milletvekilleri. Ama başkanlık sistemi desteklenirse MHP'de teşkilatın da buna karşı çıktığını açıkça dile getirdiler. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir teklif gelirse, başkanlık yetkileriyle donatılmış bir cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsediyoruz. İşte parlamento dışından bakanların atandığı, bir sürü atamanın yetkisinin cumhurbaşkanına tanındığı bir sistemden bahsediyoruz. Eğer böyle bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse MHP içinde kaç milletvekilinin buna destek vereceği de çok önemli. Çünkü 315 milletvekili oy verebiliyor AK Parti'de. 15 milletvekiline ihtiyacı var. AK Parti içinden de fire çıkabileceği söyleniyor. MHP içinden de eğer böyle zaten açık açık oy vermeyeceğini söyleyenler var. Bir de söylemeyip oy vermeyenler olursa ki oylama gizli. İş biraz tabii riske giriyor. Bütün bunlar tartılacaktır, görüşülecektir ama asıl kıyamet tabii teklif ortaya çıktığında kopacak, onu göreceğiz. Ondan sonra daha net eleştirileri ve uyarıları görme imkanına sahip olacağız. Hem AK Parti içinden, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden, hem de tabii CHP'nin muhalefeti de sertleşecektir. CHP ve HDP bu düzenlemeye karşı.
Doğu'da bazı belediyelere, belediye başkanlıklarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Siirt ve Tunceli belediye başkanları gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı. Ve Mardin Belediye Başkanı, Van Belediye Başkanı gözaltına alındı. Bu konuda neler söylenebilir?
Son haberden başlayalım. Son haber Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması ve Van Belediye Başkanlığı'na vekaleten Van Valisi'nin atanması. Yani Van'da belediye başkanlığı görevinde, valilik görevinde aynı isim yürütecek. Mardin'de de Ahmet Türk görevden alındı. Onun yerine de bir kayyum ataması söz konusu. Daha önce Diyarbakır'da benzer bir durum olmuştu, hatırlayacaksınız. Eş başkanlar görevden alınmıştı. Siirt ve Tunceli'de belediye başkanları tutuklandı. Oralara da kayyum ataması bekleniyor artık. Yani şunu görüyoruz. Demokratik Bölgeler Partisi HDP çatısı altındaki bileşenlerden birisi. Bir grup diye bakalım, bir siyasi parti diye bakalım. HDP diye de bakabiliriz bu meseleye. Bir yandan milletvekillerinin cezaevine gönderildiği dokunulmazlıklar kalktıktan sonra süreci yaşıyoruz. Bir yandan da Doğu ve Güneydoğu'da sahip oldukları belediyelere ilişkin operasyonlar düzenleniyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor, cezaevine gönderiliyor, belediyelere kayyum atamaları gerçekleşiyor. Buna ilişkin çok sert itirazlar var tabii. Hem iradeye karşı bir hareket olarak algılanıyor. İşte insanlar oy vermişler, orada belediye başkanlarını seçmişler ama seçilen belediye başkanı herhangi bir şekilde gözaltına alınıp bir suçlamayla karşı karşıya kalsa bile başka seçilmişler yerine gelecekken merkezden bir atama yapılıyor. Bunun demokratik olmadığı, halkın iradesine saygısızlık olduğuna ilişkin çok sert eleştiriler de var. Her ne kadar merkez medyada yer bulmasa da ama bir operasyonun belli bir plan dahilinde yürüdüğünü söyleyebiliriz. Belediye başkanlıklarına atanan kayyumlarla birlikte HDP'li milletvekillerine yönelik soruşturmalar, gözaltılar, adli kontrolle serbest bırakmalar ve tutuklamalarla birlikte HDP'nin iki genel başkan, eş genel başkanı şu anda cezaevinde ve buna ilişkin HDP bir takım kaygıları da dile getiriyor. Yani genel başkanlar cezaevindeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğru çalıştığı, etkin çalıştığına ilişkin bir görüş savunulamaz diyor. Ayrıca daha önce Mustafa Balbay döneminde alınan bir milletvekili cezaevine konulduğunda meclisteki faaliyetler engellenir, onun tutuksuz yargılanması lazım biçiminde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Bu kararı emsal göstererek hem Figen Yüksekdağ için hem de Selahattin Demirtaş için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süreçleri de başladı. Oradan bir haber bekliyorlar. Ama bu arada cezaevinde yaşanabilecek bir sıkıntıya da üstü kapalı bir biçimde Osman Baydemir, HDP'li milletvekili, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı dikkat çekti bir basın toplantısıyla. Neden İzmir'e gönderildi diye sordu Selahattin Demirtaş için. Neden C koğuşuna konuldu diye sordu yine Selahattin Demirtaş için. Ve bu sorulara Adalet Bakanlığı ile birlikte yanıt arıyoruz. Oraya bir takım başvurularımız var ama başlarına bir şey gelirse sorumlusu Adalet Bakanlığı'dır diye de uyardı. Yani belli ki bir takım duyumlar var ve son dönemde bir AK Parti milletvekilinin bir suikast gerçekleşirse cezaevindeki PKK'lılar ve FETÖ'cülere yönelik halkın tepkisi olabilir, cezaevleri basılabilir biçiminde bir tez ortaya sunmuştu. Bunu da Osman Baydemir hatırlattı. Bunlar bir provokasyon. Böyle bir provokasyon hazırlığı mı var ve bu provokasyon hazırlığı varsa devletin bundan haberi yok mu biçiminde sorularla kaybettiler. kaygılarını dile getirdi. Ama süreç net artık, onu görebiliyoruz. Özellikle AK Partili siyasetçilere yönelik suikast girişimlerinden sonraki Doğu ve Güneydoğu'da bir takım yerel yöneticiler hedef alınmıştı PKK tarafından. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı, bundan sonra çok farklı mücadele edeceğiz diye. Ondan sonra HDP'nin teşkilatlarında bir takım gözaltılar ve tutuklamalar geldi. Ardından belediyelere, Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon, ardından HDP'li milletvekilleri, şimdi diğer büyük şehirler ve şehirlerde belediyelere operasyonlar var. Yani önümüzdeki süreçte demokrasi tartışmalarıyla birlikte biz HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi'nin sahip olduğu belediyelerde yeni bir yönetim göreceğiz. Bu yönetimle birlikte bu tartışmaların da devam ettiğini izleyeceğiz sanıyorum.
Dilerseniz Türkiye sınırlarının dışına doğru çıkalım. Türkiye Elbap sınırına gelmiş durumda. Yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaştığı yönünde haberler var. Burada gelişme ne durumda? Bunu alalım sizden. Bir de Membiş'ten çekileceğini söyleyen bir YPG var önümüzde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda verdiği bir söz vardı. Bu söz tam olarak yerine gelmediği için Türkiye'nin eleştirileri yoğunlaşmıştı. Ancak bunun gerçekleştirileceği haberleri geldi. YPG'den de bu yönde bir açıklama geldi. Suriye'de neler oluyor? Türkiye açısından neler söylenebilir?
Şu tespiti yapmamız lazım. Suriye'de Türkiye'nin yapmak istediği iki şey var. Bunlardan birincisi, IŞİD'in sınıra yakın bölgelerde oluşturduğu tehdidi sınırdan uzak bir noktaya doğru ötelemek, itelemek. Bir diğeri de Kürt koridoru oluşmasının önüne geçmek. Yani tüm sınır boyunca Kürt örgütlerinin, YPG'nin, PYD'nin bölgede etkin olmasının önüne geçmek. Bunun için zaten bu operasyon başladı. Başladığında da bu açıklamayı yaptılar. Elbap o koridorun oluşmasını engellemek için gidilebilecek son noktaydı. Ve Elbap operasyonu konusunda da Türkiye ısrarlı davrandı. Niye ısrarlı davrandı diyorum? Çünkü bir süre önce, yaklaşık 10-15 gün önce hem Suriye'den Türkiye'ye karşı tehditler vardı. Uçakla uçarsa vururuz diye. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de Rusya'dan. Bunu Türkiye'deki yetkililerin açıklamalarından anlıyoruz. Elbap'a gitmeyin diyorlar. Niye gitmeyecekmişiz diye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Belli ki bu sorunlar çözüldü ve uçaklar, Türk uçakları yeniden uçmaya başladılar ve Elbap'ın hemen dibine kadar geldi. Son yapılan açıklamalara göre çok kısa süre içinde bir direniş olduğu belirtiliyor. O direnişin de kırılacağı ve Elbap'ın Özgür Suriye ordusunun eline geçeceği yönünde açıklamalar var. Şimdi Türkiye oraya gittiği zaman PYD ile karşılaşma ihtimali var mı? PYD de Elbap yakınlarında, Türkiye'nin hemen dibinde böyle bir operasyona dahil olabilir mi gibi soru işaretleri ve buna ilişkin açıklamalar da vardı. Milli Savunma Bakanı buna yanıt verdi. Gelmesinler, gelirlerse karşılığını alırlar diye. Ama biz tabloya genel baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşma görüyoruz bugün itibariyle. O uzlaşmayı nasıl görüyoruz? Membiç Türkiye'nin en hassas olduğu noktalardan birisiydi ve PYD'nin elindeydi. Oradan çekilmesi gerektiğini, anlaşmanın, uzlaşmanın buna göre yapıldığını Türkiye her fırsatta açıkladı. Ama Amerika'dan çekildiler, yoklar biçiminde değerlendirmeler geliyordu. İlk kez Amerika Birleşik Devletleri PYD'nin o bölgeden yerel güçleri eğittikten sonra çekileceğini açıkladı. Onunla paralel olarak YPG'nin komutanı da Rakka operasyonuna destek vermek için Membiş'teki güçlerimizi çekeceğiz ama önce yerel kuvvetleri eğitiyoruz dedi. Bir zaman verilmedi ancak bir kademe öteye geçti diyebiliriz Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması konusunda. Elbap'la ilgili de bir zımmi de olsa uzlaşmanın olduğunu görebiliyoruz. Bu çerçevede Türkiye aslında iki hedefe de ulaşmış olacak Elbap operasyonu bitmesiyle. Rakka ile ilgili soru işaretleri vardı. Yine ilgilenenler hatırlayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakka operasyonu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin birlikte yapmasını önermişti. Bu öneriye Amerika sıcak bakmadı ve PYD Rakka operasyonunu hem de Fırat Kalkanı operasyonuna karşılık olarak böyle simgesel bir isimle Fırat'ın gazabı diye isimlendirerek başlattı. Önümüzdeki süreçte Elbap'la ilgili ve Kürt koridoruyla ilgili tartışmalar bir noktaya kadar gelecek ve duracak gibi görünüyor. Ama biz daha çok Rakka operasyonunu ve oradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Suriye sınırında gelişmeler bu şekilde özetlenebilir.
Bir de son olarak FETÖ olarak adlandırılan yapılanmanın soruşturmalarıyla ilgili itiraflara değinmek istiyoruz. Burada birçok kişi itirafçı olup itirafçı olarak serbest kalıyorlar ve bildiklerini anlatıyorlar. Bu arada Ahmet Hamsici'nin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkan vekili olan Ahmet Hamsici'nin itirafları ya da anlattıkları ilginçti. Bunlar gazetelerde uzun uzadıya yer aldı geçtiğimiz günlerde. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Neler olmuş geçtiğimiz 5-6 yıl içinde?
İlginçten öte gerçekten tüyleri diken diken eden bir takım itiraflarla karşı karşıyayız. Okuduğunuz zaman Türkiye'de bir dönem hukukun hiç işlemediğini anlıyorsunuz. Yani hukuk kitaplarında yazan, anayasada, ceza yasasında yazan kurallar yerine bir takım etkili, yetkili, Fethullah Gülen herhalde onların başında da gibi isimlerin karar verdikleri dosyalarda o karara uygun hakimlerin de davrandığını anlıyoruz. Bunu birebir HSYK Başkan Vekili anlatıyor. Yargıtay seçimlerini anlatıyor. Mesela 160 üye ile AK Parti oradaki resmi ideolojiyi kırmaya veya kendisine karşı duran bir grubu etkinliğini kırmak için atama yapmaya karar vermişti Yargıtay'a. Bu 2010 yılındaki anayasa değişikliği sonrasında ve o atamaların hangi pazarlıklarla yapıldığını da anlıyoruz. O 160 üyeden 108'inin kimine göre 120'sinin cemaat tarafından belirlendiği anlaşılıyor. Oradaki ceza dairelerinin yönetimlerinin birebir Yargıtay dışındaki toplantılarda bir takım Fethullahçıların, bir takım FETÖ üyelerinin katılımlarıyla belirlendiğine ilişkin itiraflar var. Ve bu itiraflar Türkiye'de gerçekten bir dönem hukukun tümüyle özellikle bir takım önemli davalarda askıya alındığının en önemli göstergesi. Elbette mahkeme sürecine bakacağız. Bu itiraflar hakim önünde de tekrarlanacak mı? Onlara da bakacağız. Ama bu itiraflarda bulunanların serbest bırakıldıklarını, adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldıkları bilgisini de verelim. Buna ilişkin açıklamayı da HSYK, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili yapmıştı. İtirafçı olanlar serbest kalabilecekler, hatta mesleğe dönebilecekler diye. Şu anda en önemli örneklerinden birisi de Cumhuriyet Gazetesi operasyonunu yapan savcı. O savcı FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Yargılanırken de savcılık görevine devam ediyor. Savcılık görevine devam ederken de FETÖ suçlamasıyla gazetecileri cezaevine gönderebiliyor. Enteresan bir tablo ama Türkiye gerçekten olağanüstü günler geçiriyor. Bu olağanüstü günler geçtiğinde, biraz olağanlaştığında hem ifadelere bakarak hem yargılama süreçlerine bakarak biraz daha iyi anlayacağız. Türkiye nasıl bir badire atlattı? O pazarlıklar kimlerle yapıldı? Hükümetle mi yapıldı? Hükümet o dönemde bunlardan haberdar değil miydi? Adalet Bakanı ne iş yapıyordu bütün bunlar yapılırken? Ve bütün o davaların içi boş diye eleştiriler getirilirken niye hiç kulak asılmadı bunlara? Bütün bunlar tabii tartışılacak başlıklar arasında.
Sayın Ohan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla bugünlük.
Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hoşçakalın.